Satrançta dünya şampiyonluğu. İkinci kaset B yüzü. Bölüm 6 Alexander Alekin. Bildiğimiz gibi Buenos Aires'te 1927'de Capablanca'dan ünvan maçını kazanan Doktor Alexander Alekin 1892-1946 4. Dünya satranç şampiyonu oldu. Asil, varlıklı ve satrancı çok seven bir Moskova ailesinde doğan Alekin, satrancı annesinden 7 yaşında öğrenmiştir. İlk yıllarda küçük Alexander'ın ilerlemesinde Moskova'da tanınmış yazışma, mektuplaşma satranç ustası ve bir zamanlar Satranç Habercisi dergisinin baş yazarı olan ağabeyi Alexey de önemli bir rol oynamıştır. Onun etkisi altında Alekin genç yaşlarında birçok mektuplaşma partisi oynamıştır. Bu da bilindiği gibi satrançta kuvvetin arttırılması için en iyi yöntemlerden biridir. Şunu da söylemek gereklidir ki Alekin'in eşi az olan başarıları, baştan beri belli hedefleri gözeten, planlı, hırslı ve öz eleştirili yani otokritikli çalışmalarının sonucuydu. Alekin'in 12 yaşında bir lise öğrencisiyken satrançtaki ilk ciddi adımları gösteriyor ki o Capablanca gibi bir harika çocuk değildi. Ulaştığı başarıları ancak ağır çalışmalar sayesinde elde edilebiliyordu. Böyle çalışmalarda onun en büyük destekçisi satrancı olan sonsuz denilebilecek sevgisiydi. Böyle bir çalışma ve hırs ancak Alekin'de olduğu gibi hayatlarında satrançtan başka hiçbir şey olmayan Steinitz ve Bobby Fischer'de de vardı. Daha Çarlık Rusya'da 1914 yılında hukuk öğrenimini bitiren Alekin, Fransa'ya yerleştikten sonra 1926 yılında Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk doktoru unvanını almış. Fakat kendisinin söylediği gibi bunu daha çok satranç bakımından yararlı olabileceği için yapmıştı. Bütün bu çalışmalar 1908 yılında Düsseldorf turnuvasında başladığı uluslararası kariyerinde çok verimli ve başarılı olmasını sağlamıştır. 87 turnuvada 62 kez birinci olmuş, 23 maçtan 17 kazanç ve sadece 2 yenilgi almıştı. Alekin, Peterburg 1914 turnuvasında Lasker ve Capablanca'nın bir hayli puan farkıyla arkasında kalmasına ve o sırada Lasker'in dünya şampiyonu olmasına rağmen uzun süreli plan olarak Capablanca ile dünya şampiyonluğu maçına hazırlanma gereğini duymuştur. O andan itibaren bütün benliği ile bu hedefe ulaşmak üzere çalışmaya başlamıştır. 1927 ünvan maçına kadar Alekin için baş rakibi Capablanca'nın da oynadığı iki turnuva çok önemliydi. 1924'te Lasker ve Capablanca'nın ve 1927'de Capablanca'nın katıldığı New York turnuvalarında yine onların küçümsenmeyecek bir puan farkı ile gerisinde kalmıştı. Ancak karakterine uygun olarak bu bağlantılı izafi başarısızlıklar ona daha da fazla çalışmak için yeniden gayret vermiştir. Bu çalışmalar sonucunda satranç tarihinde yazılmış en iyi kitapların zirvesinde bulunan Dünya Şampiyonluğu yolunda New York Büyük Ustalar Turnuvası ve New York 27 Turnuvası eserleri meydana gelmiştir. Zamanımızın satranç otoriteleri bu kitaplarda son iki eseri aday büyük ustası Bronstein'ın Zürih 1953 Adaylar Turnuvası kitabı ile beraber içerdiği partilerin ayrıntılı analizleri ve olağanüstü öğretici incelemeleri bakımından modern satranç literatürünün en değerli üç eseri olarak tanımaktadırlar. Sonuçta tüm bu amansız uğraşın ödülü olarak Alekin, satranç dünyasının hiç beklemediği şekilde artı 6, eksi 3, eşit 25 skoruyla Capablanca problemini de çözümlemişti. Bir insan olarak pek hoş olmayan ve üstelik alkole fazlasıyla düşkün olan Alekin, satranç tarihinin kuşkusuz en parlak dünya şampiyonlarından biriydi. Bildiğimiz Peterburg 1914 turnuvasından sonra Alekin, aynı yılda harbin başlaması yüzünden bitmeden kesilmiş olan Büyük Mannheim turnuvasında Spielmann ve Widmar ile beraber birinci yeri paylaşıyordu. Onun Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük turnuva başarıları şunlardır. Moskova 1920 Rusya birinciliği. 1921'de Triberg, Budapeşte ve Den Haag. Baden-Baden 1925, satranç tarihinin en önemli turnuvalarından biri olarak sayılan bu turnuvayı Lasker ve Capablanca hariç bütün dünya süper ustaları önünde açık puan farkı ile kazanan Alekin, böylece dünyanın en kuvvetli turnuva oyuncusu namını doğrulamıştır. Sanremo 1930'da asrımızın 20'li yılların ortasından beri ön plana geçmiş olan Nimzovic'in 3,5 puan farkıyla önünde, Bilet 1931'de, bu sefer büyük uluslararası turnuvalarda rekor sayılan 5,5 puan farkıyla 28'den 20,5 puanla %73 iki kere ünvan maçı oynadığı Bogojubov önünde. Maçlara gelince Alekin'in dünya şampiyonu ünvanı için oynadıkları şunlardır. 1927'de Capablanca ile artı 6, eksi 3, eşit 25. 1929'da Bogojubov ile artı 11, eksi 5, eşit 9. Maçın 6 partilik kısmı Berlin'deki Cafe König'de oynandığı vakit özel ilgiyi maçın hakemi uyandırıyordu. Çünkü bu hakem herhalde bu amaçla davet edilen eski dünya şampiyonu Lasker'den başka bir kimse değildi. 1934'te Bogojubov ile artı 8, eksi 3, eşit 15. 1935'te Üve ile artı 8, eksi 9, eşit 13. 1937'de Üve ile rövanş maçı artı 10, eksi 4, eşit 11. Bu şekilde rövanş maçı Üve'ye karşı kazanan Alekin, satranç tarihinde ilk kez olarak 1937 yılında yine dünya şampiyonu olmuştu. Çünkü o zamana kadar boks şampiyonluğu sahasından bilinen "Onlar hiçbir zaman geri dönmezler" kuralı satrançta da geçerliydi. Ayrıca şunu da analım ki 1946 yılında Portekiz'de vefat ettiği zaman dünya şampiyonu ünvanını öbür dünyaya götüren yegane usta oldu. Harpten sonra Alekin'in naaşı Portekiz'den Fransa'ya nakledilmiştir. Ünlü Montparnasse mezarlığında Uluslararası Satranç Federasyonu FIDE tarafından kurulan anıtta Alexander Alekin Rusya'nın ve Fransa'nın satranç dehası yazılmıştır. Alekin'in oyunu çok karışıktı ve o daima komplikasyonlar arardı. Onun hücum oyunu ve kombinezonları artık satranç tarihinin bir bölümü olmuştur. Özellikle basitleştirilmiş gözüken konumlarda buluşlarının çokluğu göze çarpar. Oyun ortasında bazı yeni prensip fikirleri, örneğin konumsal ve kombinezonlu oyunların birleştirilmesi gibi, açılışlar sahasında da 1-E4, at-F6 gibi yeni bir savunma sistemi geliştirmiştir. Alekin savunması. Ayrıca çeşitli açılışların varyantları onun ismini taşımaktadır. Vezir Gambit'inde 1-D4-D5, 2-C4-DC, 3-AT-F3-A6, 4-E3-Fil-G4, Alekin sistemi, Fransız savunmasında 1 E4 E6, 2 D4 D5, 3 at C3, at F6, 4 fil G5, fil E7, 5 E5, at F D7 ve şimdi eski standart 6 fil 2 nokta üst üste E7 hamlesi yerine 6 H4 ünlem soru işareti. Alekin şattart hücumu ve bunun gibi. Alekin olağanüstü tahtasız oyuncuydu. Bu şekilde oynanmış birçok güzel kombinezon içeren partileri yayınlanmıştır. Alekin simultane tahtasız seanslarda o zamanki birkaç dünya rekoru elde etmiştir. Örneğin 1924'te New York'ta oldukça kuvvetli amatörlere karşı 26 parti, sonuç artı 16, eksi 5, eşit 5, Paris'te 28 parti, artı 23, eksi 2, eşit 3, 1933'te Chicago'da 32 parti. Dünya şampiyonu olduğu yıllarda baş rakibi olan Üve ile Alekin'in başka ortak yanları da vardı. Örneğin hayvanlara olan sevgi. Zamanında gazetelerin yazdığı gibi Alekin kedileri çok severdi. Öyle ki onun evinde birkaç kedi vardı. Üve ise galiba köpekleri üstün tutardı. Bölüm 7. Max Üve. Bundan önceki bölümden bildiğimiz gibi Alekin'den ünvan maçını kazandıktan sonra 5. dünya şampiyonu Doktor Max Üve oldu. 1901-1981. Amsterdam'da dünyaya gelen Üve 5 yaşında satrancı öğrendi ve 10 yaşındayken bir yerli turnuvada oynadı. Bundan sonraki yıllarda da ancak Hollanda'daki turnuvalarda oynayan Üve, 1. Dünya Harbi'nden hemen sonra Hastings 1919 turnuvasında oynayıp başarılı uluslararası kariyeri başladı. Ve bir yıl sonra Göteborg 1920 usta turnuvasında tanınmış ustalar olan Grünfeld, Schamisch ve diğerlerini geride bırakarak başarılı turnuva oyuncusu Jochner'in arkasında ikinci yer aldı. Bildiğimiz büyük Ostrava Moravska 1923 turnuvasını iyi bir sonuçla bitirdi. 1926'da Üve diğer karşılaşmalar yanında biraz unutulmuş bir maçı Alekin ile oynadı ve 10 partili bu maçı minimal 1 puan farkı ile kaybetti. 4,5-5,5. Bir yıl sonra dünya şampiyonluğunu elde etmiş bir ustaya karşı hiç de fena bir sonuç değildir. 1928 yılında Uluslararası Satranç Federasyonu FIDE'nin organize ettiği turnuvada amatör dünya şampiyonu unvanını kazandı. Ancak çok kısa bir zaman sonra FIDE, spor olimpiyatlarındaki amatör fikirlerini satranç sahasına uygulanması denemelerinden vazgeçti. Bundan sonraki yılların büyük turnuvalardaki başarılarından şunları analım. Hastings 1930-1931. 1. Capablanca'nın önünde. 1932'de Bern turnuvasında 2. Alekin'in arkasında. Zürih'te 2. Alekin'in arkasında. Hastings'te 1. Sir Thomas ve Flor ile beraber Capablanca ve Botvinnik'in önünde. 40 yıldan fazla süren aktif satranç kariyeri sırasında Üve aşağı yukarı 1500 parti oynadığı 119 turnuvada bunlardan 64'ünü kazandı. Ayrıca bu bakımdan her zaman büyük destek gören Üve Hollanda'da birçok maçta oynadı. Hayatında her şeyi sistematik yapan Üve rakiplerinin seçilmesinde de böyle davrandı. Bu maçlardan en iyi şekilde yararlanabilmek amacıyla o çok kuvvetli ve imkan dahilinde çeşitli stilden partnerleri üstün tuttu. Böylece Üve, hiper modernistlerin temsilcisi Reti, hücum oyuncularından Alekin, Bogojubov ve Spielmann ve konumsal oyunun ustaları Marowski, Capablanca ve Flor ile oynadı. Bunun sayesinde Alekin ile 35'te oynanan ünvan maçından önce bu tip karşılaşmalarda geniş bir deneyime sahipti. Alekin ile ünvan maçı oynadığı 1935'te üvey kariyerinin zirvesinde bulunuyordu. Zaten o bütün modern satranç tarihinin en aktif satranççılarındandı. Çalışmalarında satrancı araştırma konusu yaptı ve uzun yıllar süren olağanüstü entansif ve metodik uğraşmaların ürünü olarak yeteneğini en üst düzeye ulaştırdı ve üstelik geniş bir satranç kültürünün sahibi oldu. Üvey'nin birçok yıllık çalışma arkadaşı, dostu ve tanınmış satranç ustası ve yazarı Kımoş bir keresinde onun hakkında "düzenin ve gayretin dehası" diye yazdı. Ancak şu da var ki Üvey çok geniş satranç faaliyetine rağmen hiçbir zaman profesyonel satranççı olmadı. 1923'te Amsterdam Üniversitesi'ni bitiren ve doktora tezini yapan Üvey, bundan sonra en tanınmış liselerden birinde matematik hocalığı yapıyordu. Ve tam 10 yıl sonra 1933'te Üvey satranç değil sadece turnuvalarda oynamayı bırakıp kendini tamamen matematiğe verme kararı aldı. Bu kararı almak o kadar kolay değildi. Çünkü bütün Hollanda'nın bir nevi milli kahramanı olan Üvey'nin daha da fazla ilerlemesi ve Alekin ile ünvan maçını oynamasını istiyordu. Ancak Üvey buna pek yanaşmıyordu. Hatta kendisinin böyle bir maç için yeter derecede güçlü olmadığı, üstelik dünya şampiyonluğundan fazla matematik araştırmalarla uğraşmak ve bunun için üniversite profesörü olmak istediğini söylüyordu. Ve galiba böyle olacaktı. Fakat Allah Hollanda'yı korudu. Bildiğimiz gibi insanlar bazen en kesin kararlarından vazgeçerler. Bu sefer de öyle oldu. Tam o günlerde Üvey'e Alekin'den bir mektup geldi. Alekin özellikle Üvey'nin geniş teorik bilgilerini çok takdir ederdi. Ve bu nedenden ötürü onunla maç oynamasını kendi bilgileri için çok yararlı olacağını düşünüyordu. Bunun için Alekin Hollanda ile Endonezya, o zaman Hollanda kolonisi arasında seferler yapan bir okyanus gemisinde yine 1926'daki maçında olduğu gibi 10 parti oynamayı öneriyordu. Ve herhalde kendisine çok güveniyordu. Çünkü bu maçı cazibeli yapmak amacıyla onu ünvan maçı da olabileceğini ekledi ona. Ki bu da kısa bir maç için biraz tehlikeliydi. Çünkü böyle bir karşılaşmada sonuç bazen tesadüfen kaybedilen bir partiye bağlı olabilir. Üvey maç teklifini kabul etti. Ancak Alekin, Bogojubov ünvan maçlarındaki normal şartların uygulanması ayrıca hazırlık için gereken zamanı istedi. Fikir alışverişi sonucunda böyle bir maçın 35 sonbaharında oynanması kararlaştırıldı. İşte bundan sonra Üvey geniş olarak düşünülmüş hazırlık çalışmalarına başladı. Böyle bir antrenman o zamana kadar satranç sahasında pek bilinmiyordu. Zira Üvey'nin çalışma programında fiziki güçlülüğü arttırmak için bedensel hazırlığa hayli önemli bir yer ayırmıştı. Elbette Üvey kalan aşağı yukarı 1,5 yıllık zamanında her zamankinden daha fazla teorik araştırmalara daldı ve özel maç ve turnuvalar programına göre pratik antrenman yapıyordu. Bu program için kesin bir test bildiğimiz Zürih 1934 turnuvasıydı. Bu çok kuvvetli turnuvada Alekin arkasında ikinci yer alan Üvey, Alekin'e karşı olan partisini kazandı. Aralarında oynanan son 14 partiden skor da 7'ye 7 oldu ve bu da Üvey'nin kendine olan güvenini arttırdı. Dramatik bir şekilde geçen ünlü maç, Üvey'nin bütün kuvvetli yönlerini açık olarak gösterdi. İlk 7 partiden sonra skor 5'e 2, Alekin'in lehine oldu. Artık herkes maçın Üvey için ümitsiz ve sorunun daha çok hangi skorla Alekin'in kazanacağı olduğu düşünülürken, Üvey bundan sonraki 7 partide skoru eşitledi, 7'ye 7. 19. partiden sonra Alekin yine öne geçti. 10.5'a 8.5. Fakat Üvey sıra ile 2 parti kazanarak skoru 10.5-10.5 yaptı. Bu da Alekin'i açık bir şekilde şok etti. Bundan yararlanan Üve 3 beraberlikten sonra ikinci kez olarak sırasıyla 2 parti daha kazandı. Maçın ünlü 26. partisinden sonra skor artık Alekin için ümitsiz olmaya başladı. +12, -14. Ve üstelik sadece 4 parti kaldı. Bu 4 partiden Alekin 3 puan almak zorundaydı. O zaman maç berabere biterdi ve bilinen kurala göre ünvan onda kalacaktı. Alekin yine kendisini toparlayabildi ve 27. partiyi kazandı. Fakat son 3 parti Alekin'in tüm gayretini sarf etmesine rağmen berabere bitti ve Üve 5. dünya şampiyonu oldu. Şunu da anmak ilginç olur ki son parti Alekin beraberlik teklif ettiği anda Üve için aslında kazanılmış durumdaydı. Buysa bu gibi skorlarda genellikle teslim anlamına gelen uygulanan bir usuldür. Öyle ki sonuçlu partilerin skoru +10, -8 oldu denilebilir. Bu maç hakkında zamanında özellikle 37 rövanş maçını Alekin bildiğimiz gibi +10, -4, -11 skoruyla hayli açık bir şekilde kazandıktan sonra çok konuşuldu. Ancak zaman geçince heyecanlar azaldı ve bugünlerde bütün otoriteler aynı fikirde birleştiler. Kuşkusuz Alekin daha güçlü bir oyuncuydu. Fakat birinci maç oynandığı zaman Üve en az ona eşitti. Gerçek bir centilmen olan Üve ise birinci maçtan hemen sonra bu maçı kaybeden daha kuvvetli oyuncuydu demiştir. Kuşkusuz Üve 1935 civarında gerçekten en kuvvetli birkaç ustadan biriydi. Ve bundan sonraki turnuvalarda elde ettiği sonuçlar bunu açık bir şekilde göstermektedir. Ünlü Nottingham 1936, özellikle Nauheim 1937 turnuvasında Alekin ve Bogojubov'un önünde birincilik ödülü alan Üve kuvvetini kanıtladı. Hatta 2. Dünya Harbi bittikten sonra da Groningen 1946 turnuvasında parlak bir sonuç aldı. Harpten sonra ilk büyük ve olağanüstü kuvvetli bu turnuvanın sonuçları şöyledir. 1. Botvinnik 14.5, 2. Üve 14 ve bundan sonra 1.5 puan farkıyla, 3. Simislov 12.5, 4 ve 5. Najdorf ve Szabo 11.5, 6 ve 7. Boleslavski ve Flor 11 ve diğer 13 usta daha. Bütün kariyeri boyunca Üve'nin ansiklopedik denilecek kadar ayrıntılı bilgileri, dakik, teknik, soğukkanlılığı ve sabır ile dayanıklılığı göze çarpar. Denilebilir ki aslında bu nitelikler sayesinde Üve dünya şampiyonluğunu da kazandı. Üve'nin dayanıklılığı bakımından ilginç olay şudur ki, ikinci ünvan maçını +4, -10, -11 gibi oldukça farklı bir skorla kaybetmesine rağmen sonucuna etki yapmayan son 5 partide skor 3-2 onun lehineydi. Yavaş yavaş turnuva satrancından çekilip Üve eski rüyalarını gerçekleştirdi. Birçoklarının emekliliğini düşündüğü yaşta o lise hocalığını bırakıp yepyeni sahaya, kompütür tekniğine daldı. Ve burada da olağanüstü başarılar elde etti. Birçok dile çevrilen kompütür hesaplarına ait ders kitabı bu branştaki en iyi eserlerden biri olarak tanınmaktadır. İleri gelen satranç ustaları arasında Üve, Botvinnik ile beraber kompütür satrancı sahasında bir otoritedir. 1954 yılından itibaren Üve, profesör olarak iki Hollanda üniversitesinde bu yeni branşta dersler veriyordu. 1960'da Üve tamamen turnuva satrancından çekildi. Fakat yine aktif satranç faaliyetine devam etti. İlk önce şunu söyleyelim ki, Üve, bütün satranç tarihinin deyimi caizse çok büyük puan farkıyla en verimli satranç yazarıdır. Birbirinden iyi olan eserleri hala sevilmekte ve yayınlanmaktadır. Bunlar satranç partisinin 3 safhasının, yani açılış, oyun ortası, oyun sonu, çok ayrıntılı ve öğretici incelemeleri içermektedir. Bazı otoritelere göre Üvey'nin kitapları satranç literatüründe yeni bir çağ açmıştır. Öbür yandan 1970'te FIDE Başkanı olarak seçildi ve oldukça ağır olan bu görevi 1978'e dek yürüttü. Bu sıfatla satrancın gelişmesinde bilhassa geri kalmış ülkelerde çok değerli hizmetlerde bulunan Üvey, ayrıca dünya şampiyonluğu ile ilgili birçok karışık ve bazen kritik problemleri diplomatik denilebilecek bir beceriklilikle çözdü. Ve bu bölümde anlatılanlar sayesinde Üvey satranç tarihinde unutulmaz isimlerden biri oldu. Bölüm 8. Şampiyonların belirtilmesi. Moskova 1925 turnuvasında oynayan Capablanca, 30 satranççıya karşı simultane oynamak ve aynı zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden birini görebilmek amacıyla bir gün için Leningrad'a gitmişti. Eski Peterburg yani Petro şehri. Rakiplerinin biri Botvinnik adlı 14 yaşındaki bir öğrenci, herkesin hayretini uyandırarak o zamanki dünya şampiyonu olan Capablanca'ya karşı partisini kazandı. Herhalde Botvinnik'in iyi oynamasının etkisi altında Kapa onu tebrik edip ileride çok kuvvetli bir oyuncu olacağını söyledi. Capablanca'nın kahinliği gerçekleşti ve Botvinnik 1948 yılında yeni dünya şampiyonu oldu. Şimdi değerli okuyucumuz herhalde peki fakat neden bundan önceki bölümlerde olduğu gibi Botvinnik şuna karşı şu skorla ünvan maçını kazanarak 6. dünya şampiyonu oldu diye yazamıyorlar diye düşünüyor. Yanıt çok basit. Çünkü maç yapılacak dünya şampiyonu yoktu. Alekin bildiğimiz gibi 1946'da vefat etti ve saltanat tahtı boş kaldı. Sonuç olarak satranç Uludağ'ında durum fazlasıyla karışıktı. Gerçekten 1937'de şampiyon ünvanını geri alan Alekin, o zaman turnuvalarda çok başarılı oynayan ve Çekoslovakya vatandaşı olan Salo Flor ile maç oynamak için anlaşma yapmıştı. Bu maçın finansmanı dünyaca tanınmış Çekoslovak kundura firması Bata yapacaktı finansmanını. Ancak Hitler'in Çekoslovakya'yı işgal etmesi üzerine bütün bu planlar suya düştü. Büyük bir radyo yayımı ortaklığı olan Avro'nun düzenlediği Amsterdam 1938 turnuvasında Amerikalı Ruben Fine ile beraber birinciliği paylaşan fakat topladığı ayrı puanların değerlendirilmesiyle turnuvanın galibi olarak ilan edilen ve bunun sonucunda daha önce saptanmış şartlara göre Alekin ile maç yapma hakkını Estonyalı Paul Keres kazandı. Bu turnuva sırasında Alekin ayrıca Botvinnik ile yaptığı konuşmalar sonucunda onunla herhangi bir yerde ve istenildiği takdirde ana vatanında da yani Moskova'da ünvan maçı oynanması için anlaştı. Bu planlar da İkinci Dünya Savaşı başladığı için gerçekleşemedi. Bütün bunlar yüzünden yukarıda da söylediğimiz gibi durum hayli karışıktı. Ana vatanındaki olayların etkisi altında Avro turnuvasında sonuncu olan Flor bundan sonra da eski formunu bulamadı. Fakat Üvey bildiğimiz gibi Büyük Groningen 1946 turnuvasında Botvinnik'in arkasında fakat bütün elit ustalar önünde çok inandırıcı bir şekilde ikinci oldu. Üstelik kendi ülkesinde yıllardan beri elde edilen çeşitli başarılarından sonra üçüncü ödülü Vasili Simistov aldı ve böylece ekstra klasa ait olduğunu doğruladı. Alekin'in ölümünden hemen sonra çaresizlik içinde bazıları eski şampiyon Üvey'e bu ünvanın yine verilmesini, bazıları ise herhalde şimdi dünyada en kuvvetli usta olan Samuel Reshevski'ye vermeyi öneriyorlardı. Oysa bu kolayca anlaşıldığı gibi hiç de uygun bir çözüm değildi. Bütün bu nedenlerden ötürü gerçekten anlaşılması ve çözülmesi zor olan bir durum oluştu. Fakat harpten sonra birçok yeni ülke ve bu arada satrançta çok kuvvetli olmuş olan Sovyetler Birliği de FIDE'ye üye oldu. Bu sayede FIDE biraz sınırlı, uluslararası değil, tam anlamıyla Dünya Federasyonu şeklini aldı. Buna bağlı olarak bu organizasyonun önemi ve otoritesi arttı, çalışma sahası genişledi. Ve FIDE deyim yerindeyse şampiyonsuzluktan yararlanarak deminki problemi ele alıp ortaya çıkan çıkmaz için gerçekten o zaman için en doğru çözümü buldu. Dünyanın son senelerin en kuvvetli 6 oyuncusu bir maç turnuvası herkes herkesle dörder parti oynayacaktı. Bildiğimiz gibi bu tip turnuvalarda uzun olmakla beraber farklı kuvvetlere sahip oyuncuları içerdiği veya kuvvetli fakat kısa turnuvalarda meydana gelebilir rastlantılar önemli bir ölçüde ortadan kalkmaktadır. Bu turnuvaya üve Keres, Resevski, Fine, Botvinnik ve Smyslov davet edildi. Ve ne düzenleme yöntemine ne de bu listeye hiçbir yerden itiraz veya eleştiri gelmedi. Mesleki nedenlerden ötürü Fine daveti kabul edemediği için turnuvanın uzunluğu değişmesin diye herkesin herkesle beşer parti oynaması kararlaştırıldı. ...1919-1935 yıllarında dünyanın en güçlü satranççılarından biri olan ve Üwe ile Botvinnik gibi iki meslekte isim yapan Widmar, dünyaca ünlü elektrik transformatörleri uzmanı, Laibach Teknik Üniversitesi'nde profesör ve Alessandro Volta kongrelerinde başkan. Turnuvalarda nispeten az oynuyordu. Fakat daima olağanüstü başarılar elde ediyordu. En kuvvetli turnuvalarda Ex-Seria 3. San Sebastian 1911 turnuvasında Capablanca'nın arkasında Rubinstein'le beraber 2-3 ödül. O zaman Lasker hariç bütün ünlü, Taraş dahil olmak üzere ustaların önünde 1961 yılında bu ilginç zaman sürecine ait hatıralarını yazdı. Bu kitap satrancın altın zamanları, satranç literatürünün en değerli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. FIDE'nin satranç şampiyonluğuna getirdiği yeniliklere geçmeden önce burada şunu söylemek yerinde olur ki bizim şimdiye kadar incelediğimiz karşılaşmalar aslında dünyanın en iyi erkek oyuncusunun belirtilmesini sağlamıştır. Oysa bugünlerde FIDE'nin çatısı altında birkaç diğer şampiyonluk daha var. Sistematik olarak düzenlenen dünya birincilikleri yani şampiyonlukları şunlardır. 1. Erkek satranççıların bireysel şampiyonluğu. 2. Bayanlar bireysel şampiyonluğu. 3. Genç satranççıların bireysel şampiyonluğu. Satranç Federasyonu bulunan ve FIDE'nin üyesi olan her bir ülke şampiyonu belirten turnuvalara 20 yaşından daha küçük bir satranççıyı gönderebilir. Böyle turnuvalar 51 tarihinden itibaren her 2 yılda, 1974'ten sonra her yıl düzenlenmektedir. Turnuvalar ön ve final grupları şeklinde oynanmaktadır. Şampiyonluğu kazanan genç satranççıya uluslararası usta unvanı verilir. 4. Erkek oyuncuların satranç olimpiyatları, dünya takım birincilikleri. 5. Bayan oyuncuların satranç olimpiyatları. 6. Yüksek öğrenim yapan öğrencilerin dünya takım birincilikleri. FIDE Uluslararası Üniversite Öğrenciler Birliği ile beraber 54 yılından beri düzenlenmektedir. Yaş sınırı 27. 4 kişilik takımlar, turnuvalar, ön ve final grupları şeklinde yapılmaktadır. Ayrıca 7. Bireysel haberleşme dünya şampiyonluğu. Erkekler için 1947, bayanlar için 1965 yılından beri oynanmaktadır. 8. Dünya haberleşme takım birinciliği. 8 kişilik ekipler 1952 yılından itibaren. Şimdi asıl konumuza dönelim. FIDE'nin göz önüne alınan yıllarda yapılan reformlardan en önemlisi şampiyonluk maçlarının belli kurallara göre hazırlanması ve idare edilmesidir. O zamana dek dünya satranç şampiyonu bir nevi diktatördü. Ünvanı kazandıktan sonra çeşitli şartları ve özellikle o zamanlarda sağlanması çok zor olan finansman şartlarını bizzat dikte ediyordu. Rakibi o seçiyordu ve bunun gibi. Öyle ki idaresi keyfe bağlı saltanatı elde tutmak bugünkü şartlara göre çok daha kolaydı. Çünkü gerçekten en tehlikeli rakipler maç oynama şansı elde edemiyorlardı. Alekin'e karşı Capablanca. Şimdi ise şartlar tamamen değişti. Bir turnuva sonucunda şampiyonun belirtilmesi, bir kez olmak üzere sadece 1948'deki anormal durumda uygulanmıştır. Bundan böyle yine ünvan maçını kazanan usta şampiyon olacaktı. Fakat artık dünya şampiyonu 1948'de demek Botvinnik 3 yıl sonra bu maçı oynamak zorundadır. 3 senelik süre kuralı bugüne kadar uygulanmaktadır. Kısa bir zaman için 2 yıla indirilmişse de adayın belirtilmesi için gereken zamanın azlığından ötürü bu değişiklikten vazgeçildi. Bundan sonra birçok yıl maçı kaybettiği takdirde eski şampiyonun 1 yıl içinde rövanş hakkı vardı. Fakat 1963'te bu hak kaldırıldı ve ancak istisna olarak bir kez daha Kasparov-Karpov 1986 maçında uygulandı. Şampiyonla oynayacak satranççı 3 çeşit turnuvalar ve bunlardan sonra maçları içeren oldukça geniş bir programın sonunda ortaya çıkar. Bu düzenleme yöntemini daha iyi anlayabilmek amacıyla örneğin 1982-84 hazırlık devresini göz önüne alalım. Önce şunu söyleyelim ki, devrin ilk kademesi için dünya zonlara yani bölgelere ayrılmıştır. Bir zonun içerdiği FIDE üyesi olan ülkelerde şampiyonluk turnuvaları düzenlenir ve en iyileri zon turnuvalarına gönderilir. Elbette burada zonların satrancın gelişmesi bakımından değerlendirilmesi göz önüne tutulmaktadır. Şöyle ki çok ülke içeren fakat satrançta geri kalan zona bundan sonraki kademe için diyelim 2-3 yer verildiği halde satranç bakımından kendi başına bir zon sayılan Sovyetler Birliği'ne daha fazla yer verilmekte. Örneğin göz önüne alınan devirde 12. aynı şekilde diğer kuvvetli örneğin Amerika, Yugoslavya, Macaristan gibi ülkelere de orantılı olarak belli normlara göre yer verilmektedir. Bu zayıf ülkelere karşı bir haksızlık sayılamaz. Bunu açıklamak ve sadece bunun için pratik olarak tamamen olanaksız bir örnek göz önüne alalım. Diyelim ki en zayıf zonun en zayıf ülkesinde o zamana kadar hiç tanınmamış fakat yıllarca kitaplarla ve dergilerle uğraşıp en ileri gelen büyük ustaların düzeyine ulaşmış bir satranççı var. İcat ettiğimiz bu Superman 3 sene içinde dünya şampiyonu olabilir. Bunun için sadece devrin bütün filtre turnuvaları ve maçları kazanmak ve sonunda tahttaki şampiyonu yenmek yeterlidir. Ancak herhangi örneğin önde bulunan ustaya kasten yani bile bile isteyerek partiyi kaybetmek gibi kombinezonları önlemek amacıyla aynı ülkeden gelen satranççılar imkan dahilinde eşit sayıda ayrı turnuvalara dağıtılmaktadır. Örneğin 12 Sovyetler Birliği'nden oyuncu bu devirdeki 3 turnuvaya 4'er kişi olarak dağıtılmıştır. Şimdi göz önüne alınan 1982-1984 devrinin incelenmesine devam edelim. Bu devirdeki zon turnuvalarında hak kazanan 42 oyuncu 3 enterzonal yani bölgeler arası turnuvaya dağıtılmıştı. Satranççıların toplam sayısı değişebilir. Örneğin 85-87 devrinde 51 oyuncu 16, 17 ve 18 şeklinde dağıtılmıştır. Aynı zamanda diğer iki enterzonal turnuvada Moskova'da 1 Kasparov, 2 Beljavski ve Las Palmas İspanya'da, 1 Ribli, 2 Simislov ilk yerlerdeydiler. 3 interzonal turnuvadan 6 oyuncu önceki devirde 1'e 3 yerleri paylaşan fakat puanların değerlendirilmesi yüzünden adaylar turnuvasında oynamayan Doktor Hübner ve aynı devirde Karpov ile ünvan maçını oynamış Korşnoy'da adaylar maçlarına alındılar. Simislov, Doktor Hübner maçında 10 partiden sonra skor 5'e 5 idi. Konulan şartlara uygun olarak maç ikişer parti olmak üzere 2 kere uzatıldı. Skor 7'ye 7 olduktan sonra kura çekildi ve kurayı Simislov kazandı. Son maçın galibi Kasparov, bilindiği gibi Karpov'u yenerek dünya şampiyonu oldu. Not: Yeni sistemin uygulanmasının ilk yıllarında enterzonal turnuvalardan sonra bir adaylar turnuvası düzenleniyordu. Örneğin 1959 yılında Yugoslavya'daki Bled, Zagreb ve Belgrad şehirlerinde oynanan adaylar turnuvasında her aday 28 parti oynadı. Herkes herkesle 4'er parti, 8 aday, eksi 4 çarpı 7 eşit 28. Turnuvanın birincisi Tal, Botvinnik ile maç oynama hakkını burada kazandı. Bölüm 9. Botvinnik. Bundan önceki bölümde gördüğümüz gibi Botvinnik 1911, Den Haag ve Moskova'da oynanan beşler maç turnuvasını kazanarak 1948'de satranç tarihinin 6. dünya şampiyonu oldu. Peterburg yani Leningrad'a yakın Kuokkala'da 1911 yılında doğan Botvinnik 12 yaşındayken satrancı öğrendi ve ilk andan itibaren bu yaşta çok nadir görülen olgunluk ve ciddilikle açılış teorisi, oyun sonları, konumsal oyunun stratejisi ve bunun gibiyle uğraşmaya başladı. Olağanüstü çalışkanlığı ve merakı yetenekle beraber çabuk meyvelerini verdi. Bildiğimiz gibi 14 yaşındayken küçük Botvinnik simultane seansında Capablanca'yı yenmişti. Buysa dikkate değer bir başarıydı. Çünkü Capablanca büyük bir olasılıkla satranç tarihinin en iyi simultanecisiydi. 16 yaşında Botvinnik usta unvanını kazandı ki bu da Rusya'da pek kolay bir şey değildi. Bundan sonra Botvinnik Sovyetler Birliği'ndeki turnuvalarda gitgide daha önemli başarılar elde etmeye başladı. Ve 1931'de 20 yaşındayken birçok ünlü Rus ustayı geride bırakarak Sovyet şampiyonluğunu göze batan bir üstünlükle kazandı. Bu hazırlık devresinden sonra Botvinnik kuvvetini ilk kez olarak uluslararası sahnede denedi. Salo Flor ile oynadığı maç artı 2, eksi 2, eşit 8 skoruyla berabere bitti. Ve bu sonuçla satranç dünyasının dikkatini çekti. Çünkü Flor o zamanki uluslararası turnuvalarda büyük başarılar kazanıp artık en ileri gelen büyük ustalardan biriydi. Bütün bunlarla beraber Botvinnik özenli bir şekilde önce genel ve daha sonra yüksek teknik öğrenimine devam etti. Tüm hayatı boyunca satranç ve mesleğini başarıyla yürüttü. Başlangıçta mühendisken, ileriki yıllarda profesör olan Botvinnik, ara sıra teknik araştırmalara, bazen de satranca daha az zaman ayırıyordu. Fakat bu iki kariyerde, üvedeki gibi diyor, tam anlamıyla başarılı oldu. Satranç kariyerinin başlangıcından 1923, son turnuvaya kadar 1970, Botvinnik toplam 112 yarışta oynadı. Şimdi göz önüne alınacak büyük uluslararası turnuvalar ve 7 dünya şampiyonluğu maçından başka Botvinnik daima çok kuvvetli ustaları içeren ve büyük uluslararası turnuvalar kadar zor olan ülke şampiyonluklarında 12 kez oynayıp 7 kez Sovyetler Birliği şampiyonu oldu.